Ayrım 28, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 307. 48. Bölüm. Dikdörtgen şeklinde küçük pencerelerden ışık alan nemli sıcak soyunma odasında huzur verici bir loşluk vardı. Boyasız kalın tahtalardan yapılmış, üzerlerine yağlı boyayla numaralar yazılmış sıralar bu loşlukta göze çarpmıyordu. Salonun ortasında girişin karşısındaki duvara dek pek yüksek olmayan bir bölme boydan boya uzanıyordu. Bu bölmenin bir tarafında erkekler, diğer tarafında çocuklarla kadınlar soyunuyorlardı. Bu ayrılma insanlarda kaygı uyandırmıyordu. Çünkü birbirlerini görmeye, "Manya, Manya burada mısın?" "Evet evet ben seni görüyorum" diye seslenmeye devam ediyorlardı. Biri "Matilda keseyi alıp buraya gel, sırtımı kesele" diye bağırdı. Hemen hemen herkesi bir rahatlama duygusu sarmıştı. Safların arasında önlüklü ciddi insanlar dolaşıyor, düzeni gözetiyorlar ve çorapları dolakları botların içine koymak gerektiği, saf numarasını ve yer numarasını mutlaka akılda tutmak gerektiği konusunda mantıklı sözler söylüyorlardı. Sesler alçak boğuk çıkıyordu. İnsan çırılçıplak soyunduğu zaman kendi kendisine yaklaşır. "Aman tanrım, göğsümdeki kıllar daha da sertleşmiş, çoğalmış, ne kadar da ağırmış. Tırnaklarım ne kadar çirkin." Çıplak insan kendine bakarken tek bir sonuç çıkarır. "İşte bu benim" der, kendini tanır. Kendi benini tanımlar. O her zaman aynıdır. Zayıf kollarını, kaburgaları sayılan göğsünün üstüne kavuşturmuş bir erkek çocuk, kurbağaya benzeyen bedenine bakar, "İşte bu benim" der. Ve aradan 50 yıl geçtikten sonra da bacaklarındaki düğüm düğüm mavi damarları, yağlı sarkmış göğsünü incelerken kendini tanır. "İşte bu benim" der. Ama Sofya Osipovna'yı şaşırtan başka bir duyguydu. Genç ve yaşlı bedenlerin, yaşlı bir kadının başını sallayıp, "Ah talihsiz, hasit" dediği gaga burunlu zayıf oğlanın da, yüzlerce gözün burada bile hayranlıkla baktıkları, 14 yaşındaki genç kızın da çıplaklığında, yaşlı kadınların ve erkeklerin acınası bir saygı uyandıran çirkinliğinde ve güçsüzlüğünde, kıllı erkek sırtlarının, damarlı kadın bacaklarının ve iri memelerinin gücünde, halkın çaput altına gizlenmiş bedeni ortaya çıkmıştı. Sofya Osipovna'ya bunu bir tek kendine değil, aynı zamanda halka yönelik olarak da hissetmiş, "İşte bu benim" demiş gibi gelmişti. Halkın çıplak bedeniydi bu. Genç ve yaşlı, canlı, büyüyen, kıvırcık siyah saçlı ve kır saçlı, güzel ve çirkin, güçlü ve güçsüz. Sofya Osipovna tombul beyaz omuzlarına bakıyordu. Hiç kimse öpmemişti onları. Bir tek annesi, o da bir zamanlar çocukken. Sonra gözlerini hoş bir duyguyla çocuğa çevirdi. Daha birkaç dakika önce onu unutup bir sarhoşun gözü dönmüşlüğüyle SS askerinden yana atılmamış mıydı? Aptal genç Yahudi diye düşündü ve onun yaşlı Rus müridi kötülüğe karşı zora başvurmamayı öğretiyorlardı. Onların zamanında faşizm yoktu. Sofya Osipovna içinde uyanan genç kızdan, analık duygusundan artık utanmadan eğilip David'in küçücük yüzünü iri işçi ellerinin arasına aldı. Sanki çocuğun sıcacık gözlerini ellerine almış gibi geldi, onu öptü. "Evet evet yavrucuğum" dedi, "banyoya geldik işte." Beton soyunma odasının loşluğunda Aleksandra Vladimirovna Shaposhnikova'nın gözleri sanki bir an görünüp kaybolmuştu. Sağ mıydı acaba? Vedalaşmışlardı ve Sofya Osipovna gitmişti. İşte varacağı yere varmıştı. Anya Strum da varmıştı. Bir işçinin karısı çıplak küçük oğlunu kocasına göstermek istiyordu. Ama kocası bölmenin öbür tarafındaydı. Kadın alt tarafı kundaklı bebeği Sofya Osipovna'ya uzattı gururla. "Üstünü soyar soymaz sustu" dedi. Bölmenin arkasından kapkara sakalları uzamış, don yerine yırtık pijama altı giymiş olan bir adam, gözlerini ve takma dişlerinin altınını parlatarak, "Maneçka, burada mayo satılıyor, alayım mı?" diye seslendi. Musya Borisovna iç gömleğinin geniş yakasından dışarı taşan göğüslerini eliyle örterek bu espriye gülümsedi. Sofya Osipovna mahkumların bu esprisinde ortaya çıkan şeyin ruh gücü olmadığını, korkuyla alay ettikleri zaman zayıf ve korkak insanlara korkunun korkunç gelmediğini artık biliyordu. Avurtları çökmüş, yorgun güzel yüzüyle Rebecca Buhman, ateşli iri gözlerini insanlardan çevirerek gür saç örgülerini çözdü. Saçlarının arasına yüzüklerini ve küpelerini sakladı. Kör ve acımasız yaşama gücü onu ele geçirmişti. Faşizm talihsiz ve çaresiz de olsa onu kendi düzeyine düşürmüştü. Yaşamını koruma isteği konusunda Rebecca'yı artık hiçbir şey durduramazdı. Ve şimdi yüzükleri saklarken ağlayarak tavan arasındaki kaçış yolunu ortaya çıkarabilir korkusuyla bu ellerle kendi bebeğinin boğazını sıktığını anımsamıyordu. Ancak Rebecca Buhman sonunda güvenli bir ormana kendini atmış bir hayvan gibi yavaş yavaş soluk almaya başladığında makasla Musya Borisovna'nın saç örgülerini kesen önlüklü kadını gördü. Saç biçici daha sonra küçük bir kızın saçlarını kesti ve siyah ipek saçlar beton zeminde sessizce akıp gitmeye başladı. Saçlar yerde duruyordu ve sanki kadınlar koyu ve açık bir suda ayaklarını yıkıyorlardı. Önlüklü kadın Rebecca'nın başını örten elini acele etmeden çekti, ensesindeki saçlara yapıştı. Makasın uçları saçların arasına gizlenmiş olan yüzüklere dokundu ve kadın çalışmaya ara vermeden parmaklarının becerikli bir hareketiyle saçların arasına karışmış olan yüzükleri ayırırken Rebecca'nın kulağına eğilip ''Hepsi size geri verilecek'' dedi ve daha da sakin bir sesle şöyle fısıldadı ''Alman burada, gereken şey ganz ruhig.'' Dipnot, Almanca sakin ol. Önlüklü kadının yüzü Rebecca'nın aklında kalmadı. Kadının gözleri dudakları yoktu. Sadece ve sadece mavi damarlı sarımsı eli vardı. Bölmenin öbür tarafında çarpık burnunun üstünde çarpık duran bir gözlük takmış, hasta üzgün bir şeytana benzeyen kır saçlı bir adam belirdi. Sıralara bir göz attı ve sağırlarla konuşmaya alışmış gibi harfleri tane tane bastıra bastıra söyleyerek ''Anne, anne, anne nasılsın?'' diye sordu. Yüzlerce sesin uğultusu arasında birden oğlunun sesini duyan buruş buruş ufacık yaşlı bir kadın adama tatlı tatlı gülümsedi. Alışkın olduğu sorunun sorulduğunu tahmin ederek yanıt verdi. ''İyi, nabzım iyi, hiçbir düzensizlik yok, merak etme.'' Sofya Osipovna'nın yanında biri, Gelman bu, ünlü iç hastalıkları doktoru dedi. Çıplak genç bir kadın ise elinde beyaz donlu, kalın dudaklı küçük bir kız çocuğunu tutarak avaz avaz bağırıyordu. ''Bizi öldürecekler, bizi öldürecekler, bizi öldürecekler.'' ''Yavaş, sakinleştirin şu deliği'' diyorlardı kadınlar. Çevrelerine bakıyorlardı. Nöbetçiler görünmüyordu. Bu loş ve sessiz yerde kulakları ve gözleri dinleniyordu. Kirden ve terden keçeleşmiş giysileri, yarı yarıya çürümüş çorapları, dolakları çıkarmak aylardır yaşanmamış ne büyük bir mutluluktu. Saç kesme işini bitiren kadınlar gitti ve insanlar daha rahat soluk aldı. Bazıları uyukluyordu. Bazıları giysilerindeki bitleri gözden geçiriyorlardı. Diğer bazıları da alçak sesle konuşuyorlardı. ''Yazık, bir deste kağıt olsa oyun oynardık.'' dedi biri. Ama bu dakikalarda sigarasını tüttüren Zonner Kommando'nun başkanı telefon albacını kaldırıyor, depo memuru ziklon gazıyla dolu, üzeri meyve reçeli gibi kırmızı etiketli kavanozları motorlu arabaya yüklüyor ve özel ekipten bir nöbetçi görev yerinde oturmuş, yandı yanacak kırmızı işaret lambasını bekleyerek duvara bakıyordu. Soyunma odasının farklı köşelerinden aynı anda ''Ayağa kalk!'' komutu duyuldu. Tahta sıraların bittiği yerde siyah üniformalı Almanlar duruyordu. İnsanlar tavana takılmış kalın oval camlı donuk lambalarla aydınlatılan geniş bir koridora girdiler. Yavaş yavaş hafifçe eğilen insan selini kendine doğru çeken betonun kas gücü görülüyordu burada. Ortalık sessizdi. Sadece çıplak ayaklarıyla yürüyen insanların adımlarının ışırtısı duyuluyordu. Savaştan önce bir gün Sofya Osipovna, Yevgenya Nikolayevna Shaposhnikova'ya şöyle demişti. ''Eğer bir insanın başka bir insan tarafından öldürülmesi hükmü verilmişse, bu iki insanın yollarının yavaş yavaş birbirine yaklaştığını izlemek ilginç olur. İlk başta belki birbirlerinden çok uzaktadırlar. Örneğin ben Pamir'deyim, Alp gülleri topluyorum, kontaks fotoğraf makinemin düğmesine basıyorum.'' O, yani ölümüm ise bu sırada benden 8000 kilometre ötede okuldan çıkmış ırmakta hani balığı yakalıyor. Ben konsere gitmeye hazırlanıyorum. O ise aynı gün istasyonda bilet alıyor, kaynanasının yanına gidecek. Ama fark etmez, biz karşılaşacağız, bu iş olacak. İşte şimdi Sofi Osipovna'nın aklına bu tuhaf konuşma gelmişti, tavana baktı. Bu kalın beton tabakadan artık fırtınaları duyamaz, büyük ayının devrilmiş kepçesini göremezdi. Çıplak ayak koridorun dönemecine doğru yürüyordu. Koridor ise Sofya Osipovna'ya doğru sessizce, sinsice yüzüyordu. Hareket zorlamadan kendi kendine sürüyordu. Bir tür yarı uykulu bir kaymaydı. Sanki çevredeki ve içindeki her şeye gliserin sürülmüştü ve uykulu uykulu kendiliğinden kayıp gidiyordu. Gaz odasının kapısı hem yavaş yavaş hem birden açıldı. İnsan seli usul usul kayıyordu. 50 yıl birlikte yaşamış, soyunurken ayrılmış yaşlı kadın ve adam şimdi tekrar yan yana yürüyorlardı. İşçinin karısı uykudan uyanan bebeğini taşıyordu. Ana oğul yürüyenlerin başlarının üstüne bakıyorlar, boşluğu değil zamanı görüyorlardı. İç hastalıkları doktorunun yüzü bir görünüp bir kayboluyordu. Hemen yanında ise iyi yürekli Musya Borisovna'nın gözleri, Rebecca Buma'nın korku dolu bakışları vardı. İşte Lucia Sterenthal, bu genç gözlerin rahatça soluk alan burun deliklerinin, boynun, aralık dudakların güzelliğini yok etmek, azaltmak olanaksız. Onun yanında mor dudaklı, kırış kırış ağzıyla ihtiyar Lapidus yürüyordu. Sofya Osipovna çocuğun omuzlarını bir kez daha kendi vücuduna bastırdı. Daha önce yüreğinde insanlara karşı böyle bir şefkat hiç olmamıştı. Yanından yürüyen Rebecca bağırmaya başlamıştı. Çığlıkları dayanılmayacak kadar korkunçtu. Küle dönüşecek bir insanın çığlığıydı. Gaz odasının kapısında elinde bir parça su hortumuyla bir adam dikiliyordu. Üzerinde kolları dirseklere kadar kısa fermuarlı kahverengi bir gömlek vardı. Adamın donuk, çocuksu ve kendinden geçmiş deli gibi gülümsemesini gören Rebecca Buman korkunç bir çığlık atmıştı. Adamın gözleri Sofya Osipovna'nın yüzüne kaydı. İşte o buradaydı, sonunda karşılaşmışlardı. Sofya Osipovna parmaklarının gömleğin açık yakasından dışarı çıkan bu boyuna sarılacağını hissetti. Ama gülümsemeye devam eden adam sopasını kısa kısa hızlı hızlı salladı. Çan sesleri ve cam çıtırtıları arasında Sofya Osipovna, ''Sakin ol bakalım, pis Yahudi'' sözlerini duydu. Ayaklarının üstünde durabiliyordu. David'le birlikte ağır, yavaş bir adım atarak çelik eşikten geçti. 49. Bölüm. David elini çelik kapının çerçevesinde gezdirdi. Kaygan soğuğu hissetti. Çelik aynada parlak gri, belli belirsiz bir leke halinde yüzünün yansımasını gördü. Çıplak tabanları odanın döşemesinin koridordan daha soğuk olduğunu, burayı kısa bir süre önce yıkayıp temizlediklerini anladı. Alçak tavanlı beton kutuda küçük, yavaş adımlarla yürüyordu. Hiç lamba görmüyordu ama odada gri bir ışık vardı. Sanki güneş betonla kaplı gökyüzünü delip içeri giriyordu. Sanki bu taşlaşmış ışık canlı varlıklar için değildi. Her zaman birlikte olan insanlar dağılmışlar, birbirlerini kaybetmişlerdi. Lucia Sterenthal'in yüzü görünüp kayboldu. David vagondayken ona bakar, tatlı ve hüzünlü bir sevgi duyardı. Ama bir saniye sonra Lucia'nın yerinde boyunsuz, kısa boylu bir kadın belirdi. Ve birden aynı yerde tepesinde bir tutam yumuşacık beyaz tüy olan mavi gözlü yaşlı bir adam ortaya çıktı. Sonra aynı yerde genç bir adamın sabit, geniş bakışı belirdi. İnsanlara özgü olmayan bir hareketti bu. İlkel canlılara özgü bir hareketle değildi bu. Bu harekette bir anlam ve bir amaç yoktu. Bu harekette canlıların iradesi görünmüyordu. İnsan seli odaya akıyordu. Yeni gelenler içeride olanları, komşularını itiyorlardı. Ve dirseklerin, omuzların, göbeklerin bu sayısız çarpmalarından, botanikçi Brown tarafından keşfedilmiş olan katı parçacıklar hareketinden hiç farkı olmayan bir hareket doğuyordu. David'e birileri onu götürüyormuş, hareket etmesi gerekiyormuş gibi geliyordu. Duvara kadar gitti, soğuk geniş duvara dizi, sonra göğsü değdi. Yol kalmamıştı artık. Sofya Osipovna duvara dayanmış ayakta duruyordu. Birkaç saniye kapıdan gelen insanlara baktılar. Kapı uzaktı ve girişte sıkışan, yoğunlaşan, daha sonra ise gaz odasının boşluğuna dağılan insan bedenlerinin koyu beyazlığından kapının nerede olduğu anlaşılabiliyordu. David insanların yüzlerini görüyordu. Sabah tren boşaldığında insanların sırtlarını görüyordu. Şimdi ise trendekilerin tamamı yüzleri ona dönük üzerine doğru geliyor gibiydiler. Sofya Osipovna birden her zamankinden farklı bir hal almıştı. Düz beton boşlukta sesi farklı çınlıyordu. Odaya girerken tümden değişmişti. Bana sımsıkı sarıl yavrucuğum dediğinde Sofya Osipovna'nın yalnız kalmaktan korktuğu için onu bırakmak istemediğini hissetti David. Ama duvarın yanında duramadılar, duvardan uzaklaştılar ve küçük adımlarla yürümeye başladılar. David Sofya Osipovna'dan daha hızlı yürüdüğünü hissetti. Sofya Osipovna'nın eli onun elini sımsıkı tutuyor, kendine doğru çekiyordu. Yumuşak, yavaş bir güç David'i çekiyordu. Sofya Osipovna'nın parmakları gevşiyordu. Odadaki kalabalık daha da artıyordu. Hareketler giderek yavaşlıyor, insanların adımları giderek küçülüyordu. Beton kutudaki hareketi hiç kimse yönetmiyordu. Gaz odasında insanlar kımıldamadan mı duruyorlar, yoksa anlamsız zigzaklar, yarım daireler mi çiziyorlar? Almanlar için fark etmiyordu. Çıplak küçük oğlan da küçücük anlamsız adımlar atıyordu. Hafif küçük bedeninin eğri hareketi, Sofya Osipovna'nın büyük ve ağır bedeninin eğri hareketiyle uyumunu yitirmişti ve sonunda birbirlerinden koptular. Çocuğun elini tutmaya, şu ana kız gibi umutsuz bir sevgi inadıyla yanak yanağa, göğüs göğüse sımsıkı yapışmaya, ayrılmaz tek bir beden haline gelmeye gerek yoktu. İnsanlar gitgide artıyordu. Yoğunluk ve sıkışıklık arttıkça katı parçacık hareketi de Avogadro yasasından sapıyordu. Sofya Osipovna'nın elini kaybeden çocuk ağlamaya başlamıştı. Ama Sofya Osipovna da aynı anda geçmişe doğru uzaklaşmıştı. Sadece şimdi, şu an vardı artık. İnsanların dudakları yan yana soluk alıyordu. Vücutları birbirine değiyordu. Düşünceleri ve duyguları birleşmeye, iç içe geçmeye başlıyordu. David dönüş hareketinin duvardan yansıyıp kapıya geri dönen kısmına düşmüştü. David birbirleriyle birleşmiş üç insan gördü, iki erkek ve yaşlı bir kadın. Kadın çocuklarını koruyordu, onlar da annelerine destek oluyorlardı. Ve birden yeni bir şekilde ortaya çıkan yeni bir hareket David'in yanından geçti. Gürültüde hışırtılardan ve mırıltılardan farklı yeni bir gürültüydü. ''Yol açın!'' Başı öne eğik, kolları güçlü ve gergin, boynu kalın bir adam tek bir kitle oluşturmuş insan vücutlarının arasından kendisine yol açıyordu. İnsanı hipnotize eden bu beton ritminden kurtulmak istiyordu. Adamın vücudu mutfak tezgahında duran balık vücudu gibi körü körüne düşünmeden isyan ediyordu. Kısa süre sonra sakinleşti, sesi soluğu kesildi ve herkesin yaptığını yapmaya, tıpış tıpış yürümeye başladı. Dairesel hareketler onun bu hareketiyle değişmiş ve David Sofya Osipovna ile yan yana düşmüştü. Sofya Osipovna ölüm kamplarındaki işçilerin boşaltmak üzere gaz odasını açıp dolaştıklarında birbirine sarılmış insanların bedenlerini asla ayırmaya kalkışmayacakları kadar büyük bir güçle vücuduna bastırmıştı çocuğu. Kapı tarafından çığlıklar duyuluyordu. İnsanlar odayı dolduran yoğun insan yığınını görerek ardına kadar açık kapılardan içeri girmeyi reddediyorlardı. David kapının kapandığını görüyordu. Kapının çeliği sanki mıknatısla çekilir gibi yumuşak bir şekilde ağır ağır kapı çerçevesinin çeliğine doğru yaklaşıyordu. Ve sonunda kapıyla çerçeve birleşti, tek bir bütün oldu. David duvarın üst kısmında dikdörtgen şeklindeki telin arkasında canlı bir şeyin kımıldadığını fark etti. Gri bir sıçan zannetti ama anlamıştı David. Bir vantilatör dönüyordu. Zayıf, tatlımsı bir koku hissedildi. Adımların hışırtısı kesilmişti. Arada bir anlaşılmaz sözcükler, bir inleme, bir haykırma duyuluyordu. Sözler artık insanlara hizmet etmiyordu. Hareket anlamsız bir hareketti, geleceğe yönelikti. Ama gaz odasında gelecek diye bir şey yoktu. David'in başının ve boynunun hareketi, Sofya Osipovna'da başka bir canlı varlığın baktığı yere bakma isteği doğurmadı. Homeros'u, İzvestiya gazetesini, Huckleberry Finn'i, Mine Ride'ı, Hegel'in mantık bilimini okuyan, iyi ve kötü insanlar gören, yemyeşil Kursk çayırlarında kazları, Pulkova gözlemevinde yıldızları, cerrahi çeliğinin parıltısını, Louvre'da Mona Lisa'yı, pazar tezgahlarında domatesleri ve şalgamları, ıssık kulun maviliğini gören gözleri artık onun için gerekli değildi. O anda biri gözlerini kör etse hiçbir eksiklik hissetmezdi. Soluk alıyordu ama soluk almak zor bir iş olmuştu. Soluk almaya çalışırken güç kaybediyordu. Kulakları sağır eden çan seslerinin altında zihnini en son bir düşünce üzerinde toplamak istiyordu. Ama herhangi bir düşünce doğmuyordu. Sofya Osipovna görmeyen gözlerini kapatmaksızın bir dilsiz gibi duruyordu. Çocuğun hareketi Sofya Osipovna'nın içini merhametle dolduruyordu. Çocuğa karşı duyguları söze ve gözlerine gerek duymayacak kadar basitti. Yarı ölü haldeki çocuk soluk alıyordu ama ona verilen hava yaşamını uzatmıyor, tersine yaşamı kovuyor, uzaklaştırıyordu. David başını çeviriyordu, hala etrafa bakmak istiyordu, yere oturmuş insanlar görüyordu. Dişsiz açık ağızları, beyaz ve altın dişli açık ağızları görüyordu. Burun deliklerinden akan incecik kanı görüyordu. Camın arkasından odaya bakan meraklı gözleri görüyordu. Rose'nin seyreden gözleri bir an David'in gözleriyle karşılaştı. Sesinin çıkması da gerekiyordu. Sonya teyzeye bu kurt gözlerini bir sorabilseydi. David için düşünebilmek de gerekliydi. Dünyada topu topu birkaç adım atmıştı. Kızgın tozlu toprakta çıplak çocuk ayaklarının izlerini görmüştü. Annesi Moskova'da yaşıyordu. Ay aşağıya bakıyordu. İnsanların gözleri ayı aşağıdan görüyordu. Gaz ocağının üstünde çaydanlık kaynıyordu. Başsız bir tavuğun koştuğu bir dünya. Ön ayaklarından tutarak dans ettirdiği kurbağaların olduğu bir dünya. Ve sabah sütü hala canını sıkıyordu. Sürekli olarak güçlü, cayır cayır yanan eller David'e sarılıyordu. Çocuk gözlerinin kararmaya, yüreğinin boşalmaya, beyninin körleşmeye, sönmeye başladığını anlamadı. Öldürmüşlerdi onu. Yaşamıyordu artık. Sofya Osipovna Levington çocuğun vücudunun kollarının arasına yığıldığını hissetti. Ondan yine geri kalmıştı. Yer altındaki maden ocaklarında gazla zehirlenen hava kuşları ve fareleri hemen öldürür. Bu hayvanların bedenleri ufaktır. Çocuk da kuş kadar küçük bedeniyle Sofya Osipovna'dan önce gitmişti. Anne oldum diye düşündü. Bu onun son düşüncesiydi. Ama yüreğinde hala yaşam vardı. Yüreği sıkışmıştı, acı çekiyordu. Sizlere canlı ve ölü insanlara acıyordu. Midesi bulandı. Sofya Osipovna David'i bir oyuncak bebek gibi vücuduna bastırıyor, kendisi de ölüyor. Bir oyuncak bebek oluyordu. 50. Bölüm. İnsan ölür ve özgürlük dünyasından köleliğin hükümdarlığına geçer. Yaşam özgürlüktür ve dolayısıyla ölüm özgürlüğün yavaş yavaş yok olmasıdır. Önce bilinç zayıflar, sonra söner. Bilincin söndüğü bir organizmada yaşam süreçleri bir süre daha devam eder. Kan dolaşımı solunum metabolizma çalışır. Ama bu kölelik yönünde kaçınılmaz bir geri çekilmedir. Bilinç sönmüş, özgürlük ateşi sönmüştür. Gece gökyüzünde yıldızlar sönmüş, samanyolu kaybolmuş, güneş sönmüş, Venüs, Mars, Jüpiter sönmüş, okyanuslar donup kalmış, milyonlarca yaprak öylece kala kalmış ve rüzgar durmuş. Çiçekler renklerini, kokularını yitirmişler, ekmek kaybolmuş. Su, havanın serinliği, boğuculuğu kaybolmuştur. İnsanın içinde var olan evrenin varlığı sona ermiştir. Bu evren insanların dışında var olan tek evrene şaşılacak şekilde benzer. Bu evren milyonlarca canlı kafanın içinde yansımaya devam eden şeye şaşılacak şekilde benzer. Ama bu evren özellikle okyanusunun sesi, çiçeklerinin kokusu, yapraklarının ışırtısı, granitlerinin renkleri, sonbahar tarlalarının hüznü, her biri insanların içinde geçmişte var olmuş, bugün de var olan ve insanların dışında sonsuza dek var olacak olan şeyden farklı olduğu için şaşırtıcıydı. Özel yaşamın ruhu yani özgürlük, bu evrenin bir eşinin daha olmamasında, tek olmasındadır. Evrenin insan bilincinde yansıması, insanın gücünün temelini oluşturur. Fakat yaşam ancak insan zamanın sonsuzluğu içinde, hiçbir zaman hiç kimse tarafından tekrarlanmayan bir dünya gibi var olduğunda bir mutluluk, özgürlük haline gelir, yüksek bir anlam kazanır. İnsan ancak o zaman kendisinde bulduğu şeyi başkalarında bularak özgürlüğün ve iyiliğin mutluluğunu hisseder. 28. ayrımın sonu. Sayfa 319.